Ayrım 59, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 517. Bölüm 29. Tahoe Gölü'ndeki Carleone binalarında Teresa Hagen ve Connie Corleone tekrar kızlık soyadını kullanmaya başlamıştı. Tıpkı her ikisinin de evde olduğu çoğu gece yaptıkları gibi o akşam için yemek pişiriyorlardı. Michael'ın fark edemeyeceği bir şekilde sürekli mutfakları değişiyorlar, yemeği bazı geceler onun evinde, diğerlerinde ise tıpkı o gece yaptıkları gibi Hagen'ın evinde pişiriyorlardı. Connie de jet sosyetenin bir parçası olmaktan vazgeçtiği ve erkek kardeşine hizmet etmek için eve döndüğü, tıpkı evlenmemiş akrabaların dul ya da bekar başkanların evlerinde kalışları gibi günden bu yana geçen iki sene içerisinde gözle görülür bir değişim olmuştu. Teresa Connie'nin cirosunun pek de küçük bir parçası değildi. O Connie'nin hiçbir zaman olmayan ablasının yerine geçmişti. Gerçekten de aralarında arada bir kız kardeşleri özgü ciddi atışmalar yaşanıyordu. Ama birbirlerini çok sevdikleri görülüyordu. Teresa sayesinde Connie sanatla ilgilenmeye başlamıştı ve ona Tahoe Gölü'nde kalıcı bir senfoni orkestrası oluşturulması için gereken paranın toplanmasında yardımcı oluyordu. Her ikisi de Kadın Oy Verenler Derneği ofisinde görev alıyorlardı. Geçen sene Connie artık eskisine nazaran çok daha tutucu ve dikkatli giyinmeye başlamıştı bir de. Başkanın eşinin gittiği modacıya gidiyorlardı. Evin arkasındaki taş kulübede Tom Hagen'ın ofisinde Tom ve Michael uzanmış akşam yemeği saatine kadar dinleniyorlardı. Connie'nin çocukları Michael'ı çıldırtmıştı. Bunlara sürekli ağlayan 6 yaşındaki vaftiz oğlu Mickey Ritzi de dahildi. Connie ev işlerinin üstesinden gelebiliyordu ama Michael bunları yapmaları için birilerini tutabilirdi. Evinde başka insanların çocuklarını görmek onun Tony ve Mary'yi daha çok özlemesine sebep olmuştu. Acaba burada tek başıma bir şeylere gıcık olarak oturduğum için mi böyle hissediyorum diye kendi kendine düşündü. Hemen yan taraftaki Hagen'ın çocuklarından ise bahsetmeye bile gerek yoktu. Gianna Hagen ve Mary aynı yaştaydı, aynı okullara gitmişlerdi ve birbirlerinin en iyi arkadaşlarıydı. Gianna'ya bakıp da şu anda orada olmayan kızına uyku öncesi bir hikaye okuma zevkini yaşayamamanın verdiği sıkıntıyı hissetmemesi mümkün değildi. Onun ve Tom'un üzerinde konuşmaları gereken bazı iş konuları da vardı tabii ki. Tom Billy'ye Adalet Bakanlığı'ndaki işinde daha fazla sorumluluk vermesi için büyükelçi ile konuşmuştu. Büyükelçi de başsavcı olan oğlu Danny ile bu konuyu konuşacağını belirtmişti. Ama Tom bundan şüpheliydi. Görünüşe bakılırsa Billy ofiste Corleone'ler açısından faydalı olabilecek herhangi bir şeyden hala uzak tutuluyordu. Ayrıca ortada bir de Vincent Forlenza'nın uzun süredir sürgünde olan konsiliyeresinin öldürülmesi hakkındaki uydurma açıklaması ve Nick Geraci'nin Michael Corleone'ye onunla kişisel bir görüşme yapmak istediğini belirten notu vardı. Geraci bunun neyle ilgili olduğunu söyledi mi? Michael bunun Narducci ile alakalı bir şey olduğunu düşünüyordu. Tom söylemedi dedi. Eğer sence bir sakıncası yoksa buraya gelebileceğini ve ah lanet olsun. Tom'un ofisinin hemen dışında uzanan yeşil golf sahasında Victor Ritzi, bu Tom'un 12 yaşındaki yeğeniydi, yakın bir zamanda kavga etmek ve içki içmek suçlarından okuldan uzaklaştırılmıştı. Kendisinden 7 yaş büyük olan ve o sene Notre Dame'da üniversite 2. sınıfa gitmeye hazırlanan Andrew Hagen'ın üzerine atlayarak ona saldırdı. Büyük olasılıkla onu Andrew, ki o papaz olmayı planlayan bir ilahiyat öğrencisiydi, kışkırtmamıştı. Victor çok hareketliydi. Andrew golf sopasını bir kenara bıraktı ve Victor'u çimenlere yatırarak kımıldayamaz hale getirdi. Michael kaşlarından birini kaldırdı. Tom boş ver dedi. Andrew onunla başa çıkabilir. Telaşlandığım kişi Andrew değil. Hagen'ların tetikteki itaatkar koli cinsi köpekleri havlayarak evin arka kapısına doğru koştu. Kısa süre sonra Connie üzerindeki çirkin önlükle koşarak dışarı çıktı. Victor'a bağırıyordu. Andrew, Victor'unkilerden daha uzun olan kollarını kendi avantajına kullandı ve Victor'u öfkeli annesine teslim etti. ''Tom, sana birisini hatırlatıyor mu?'' diye sordu. Michael Tom'un bu soruyla ya onu ya da Fredo'yu kastediyor olması gerektiğini biliyordu. Fakat bu her ikisinin de yaptığı türden bir şeye benzemiyordu. Ayrıca ne o ne de Tom Fredo'nun adını ağızlarına almıştı. Yapılması gereken şeyler vardır, onları yaparsınız ve bir daha bu konuda konuşmazsınız. Olanları haklı göstermeyi ya da doğruluğunu kanıtlamayı denemezsiniz. Çünkü bunlar savunulamazlar. Michael, beni mi kastettin dedi. Ne zaman ben? Tom gözlerini devirdi. Bu onun Fredo hakkında konuşmak amacıyla attığı bir adımdı. O ne zaman sana ve Sonny'ye böyle bir şey yaptı? Tom kafasını ciddi bir tarzda ağır ağır salladı. Hiçbir şey söylememeliydim. Gittikçe yaşlanıyorum. Bir süre sonra Michael, Tom'un Fredo'yu da kastetmediğini anladı. O mahallelerinde bir araya geldiklerinde 10 polisi dövmeye eşdeğer küçük ve önemsiz kavgalara karışan Carmela'dan bahsediyordu. Tom her neyse dedi. Geraci'nin buraya ulaşması oldukça zaman alacak. Ya araba kullanacak ya da trenle gelecek. Bundan sonraki hafta sonu çocukları görmeye gitmem lazım. Egan, eğer bunu gerçekten yapacaksan dedi, tam zamanı. Fakat bunu yapacağım. Bu bir tuzak olabilir, özellikle de New York'ta, ben böyle düşünüyorum. Michael, sorun değil dedi, bu konuya dikkat ederim. Gitmeden alın gereken tüm önlemleri aldığından emin olacağım. Narducci işini onlardan önce yaptığımızı anladıklarında ne olacak? Sal Narducci eğer işkence görmüş olsaydı cesedi o kadar düzgün kalmazdı. Bu Michael'ın üstlenmek istemediği türden bir durumdu. Narducci istedikleri her konuda suçlayabilir, ondan şüphelenebilirlerdi. Ama bunu onun ağzından işitemeyeceklerdi. Michael, nasıl bulacaklar dedi. Onların temas kurdukları adamla temas kurduk. Indelicato, tıpkı bizim yapacaklarını söylediğimiz gibi onlardan bir şeyler gelene kadar bekledi ve işi bizim komutlarımız doğrultusunda gerçekleştirdi. Cesare Indelicato hakkında bu derece kendinden emin misin? O adamla ilk kez bu işte karşılaştım. Geraci ile seneler boyu birlikte çalıştı. Michael, o onunla çalıştığı süreden daha uzun bir zamandır Corleone ailesiyle işbirliği yapıyor dedi. Eğer savaş boyunca babamın verdiği yardım olmasaydı, Cesare Indelicato bugün hala domates yüklü at arabalarını soyuyor olurdu. Her neyse, neden içinde kendisi dışında birilerine taraf olmak gibi bir dürtü olsun ki? Onunla iki kez temasa geçildi, iki kez ödeme yapıldı. Bunların hepsi de tek bir basit iş içindi. Bu konuyu ikinci kez aklına getirmeyecektir. Hagen Forlenza'nın komisyona Narducci'nin Sicilya'daki faaliyetleri hakkında saçma sapan şeyler aktarmasının ardından dedi, kendi adamlarını işi görmeleri için görevlendirmemiş olmasına çok şaşırdım. Ya da en azından Don Cesare ile doğrudan temasa geçmemesine. Forlenza, Geraci'nin Cleveland'dan geldiğini, kendi vaftiz oğlu olduğunu falan filan ve nasıl olsa Sicilya'ya iş için gideceğini söyleyecektir ki bu doğru. Şüphe uyandırıcı. Fakat Don Forlenza bunu saklamıyor. Komisyona işleri yürütme şeklinin bu olacağını belirtti. Zekice, sanki saklayacak hiçbir şeyi yokmuş gibi görünüyor. Ve sen hala onların saklayacak bir şeyleri olduğundan eminsin. Onlar diyerek Forlenza, Geraci ve Russo'yu kastediyordu. Michael, bu hayatta %100 denilebilecek ne var ki dedi. Yeterince eminim diyebilirim. Egan, eğer karşımda senden başka biri olsaydı dedi, ona dikkatli olmasını söylerdim. Michael gülümsedi. Eğer bu uyarı başka birisinden gelseydi saldırıya geçerdim. Tom, sanırım dedi, Russo ile işleri nasıl yürüteceğimize ilişkin bir fikrim var. Sözleri sanki akşam yemeğini servis yapmaktan kendisini kurtaracak birilerini arıyormuşçasına Connie'nin çaldığı yemek zili de kesildi. Masaya yerleştiklerinde onlara büyük bir lütufla katılan Victor acımasızca cezalandırılmıştı ve her yeri çürük içerisindeydi. Francesca van Arsdale tüm sabahını kocasına sürpriz yapmak için hazırladığı piknik tarzı öğle yemeğiyle uğraşarak geçirmişti. Ama o ve Sonny ofise girdiklerinde Billy karısına yaptığı jestten dolayı teşekkür etmeden ve pikniğe gitmeyi kabul etmeden önce uzun bir süre alışveriş merkezindeki turistlerden ve havanın ne kadar sıcak olduğundan yakınıp durdu. En sonunda da buradan uzaklaşamayacak kadar meşgul olduğumu zannetmiyorum dedi. Her ne kadar bu işte geçirdiği 7 zor ayın ardından hala kendisine ve hatta eşine bunu itiraf edemeyecek halde olsa da Adalet Bakanlığı'nda çalışmaya başladığında Billy'nin çok büyük umutları vardı. Francesca ona hukuk fakültesinden mezun olalı sadece 2 sene olduğunu hatırlattı. Ama bu uyarı Billy'nin aklına sadece Francesca'nın kim olduklarını dahi bilmediği bir dizi kişinin isimlerini getirdi. Tıpkı Billy gibi Harvard'da hukuk okuyan ve aradan geçen 2 sene içerisinde kendilerine çekici ve veya yüksek kazançlı işler ayarlayan diğer insanlar. Francesca doğru dedi ve bir gün gelecek bunlardan farklı, daha genç hukuk yöneticileri de senin bu tür listelerinde yer alacaklar. Senatör Van Arsdale'ın. Yapma Francis. Hukuktan mezuniyetini takip eden 2. senesinde ne yaptığını biliyor musunuz? Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı'nda çalışıyordu. Ve işte bu, ve herhangi bir başsavcının altında da değildi. Hayır, Daniel Brandon Shay ile çalışıyordu. Amerika tarihindeki en büyük başsavcı ve bizim, biliyorsun 37. ya da her kaçıncıysa başkanımız. Sony alışveriş merkezini çevreleyen çimenlik alanda hoplayıp zıplıyor, Jojo, Bayan Peynir ve Anne'nin meşhur maymun dansını yapıyordu. Kafasında bir yukarı bir aşağı sallanıp duran altın futbol kaskı dışında Jojo'nun ölü görünümünü takınmıştı. Turistler onu seyretmek için durdular. Billy battaniyeye uzanarak bunu yapmayı ne zaman öğrendi diye fısıldadı. Francesca televizyondan kaptı dedi. Sorunun cevabı aylar önceydi. Ya kafası karıştığından ya da bunu onaylamadığından dolayı Billy kaşlarını çattı. Francesca bunun sebebinin ne olduğunu bilmek istemedi. Sony dansını bitirdi ve etrafta toplanıp seyredenler onu alkışladı. Francesca gayet net bir tavırla ona bunu Jojo gibi bir kez daha yapamayacağını, çünkü yemek saatinin geldiğini belirtti. Bir aile olarak oturdular. Francesca neden Billy bunun değerini bilemiyor ki diye düşündü. Neden bunun hayatın bir parçası olduğunu kabullenemiyor ve tatmin olmuyordu? İşte yaşadığı mutsuzluk, Billy sürekli bundan bahsediyordu ve bebeği kaybetmelerinden dolayı birlikte yaşadıkları yüzün, ki bunu hakkında hiçbir zaman özellikle oturup konuşmamışlardı. Arasında Francesca bu kasvetli şehirden bir an önce ayrılmaları gerektiğini gün geçtikçe çok daha şiddetli hissediyordu. Billy Francesca'ya karşı yaşadığı gönül ilişkisini fark ettiği günden bebeği kaybettikleri akşama kadar oldukça iyi davranmıştı. Ama o günden beri ona neredeyse hiç dokunmamıştı. Sevişmeyi denedikleri tek günde Billy sertleşememişti ve Francesca da bu işi onun için yapamayacak kadar kırılgandı. Billy onun üzerinden inmiş, sırt üstü yatmış ve ellerini kullanmıştı. Boşaldığında her ne kadar o da kendisini garip bir şekilde rahatlamış hissetse de Francesca ağlamaya başlamıştı. O günden bu yana birlikte geçirdikleri gecelerin yarısında belirli bir sebep olmaksızın Billy tüm zamanını televizyonun karşısındaki koltukta kumanda kucağında geçirmişti. Billy anlamıyorsun Francis dedi. Bu çok karmaşık bir durum. Üzerine oturmak için birkaç mendil aldı, battaniyenin üzerinde oturuyor olsa dahi takım elbisesinin kirlenmesini göze alamazdı. Sözünü ettiği paltosuna vurarak tüm gün boyunca kütüphanede paltomun tepesinde oturuyorum dedi. Diğer insanların celpnamelerini kontrol ediyorum. Bunları yazan avukatların bir kısmı benim yaşımda ve çoğu da İngilizce tek bir cümle yazmaya bilemiyorum. Şu maymun dansı fakat... Maymun dansı. Sony elindeki sandviçi bir tarafa fırlattı, futbol kaskını kaptı ve ayağa fırlayıp dans etmeye başladı. Billy yerinden kımıldamaya bile tenezzül etmedi. Francesca oturduğu yerden kalktı, Sony'yi kontrol altına aldı ve kaskın kafasında kalmasına izin vermek gibi ufak bir tavizle onu tekrar bir şeyler yemesi için yerine oturtabildi. Billy hukuk denetimi yaparken dedi, bu tür işleri benim adıma yürüten adamlarım vardı. Billy'nin bu sözleriyle onun maymun dansı saplantısı olan 2 yaşındaki oğlunu yatıştırma çabalarından değil de hukuk kitaplığındaki görevinden bahsettiğini anlamak Francesca'nın birkaç saniyesini aldı. Billy'nin böyle bir iş için de adamı vardı. Francesca, normal, sağlıklı 2 yaşındaki bir oğlanla uğraşmak, sürekli bir şeylerden yakınan dırdırcı bir kocayla çekişmek zorunda kalmadan dahi zaten yeterince bıktırıcıydı. Babası öldüğünde Francesca sadece 11 yaşındaydı. Babasının kafasında büyük olasılıkla onun hiç olmadığı kadar yüce bir mertebeye yükselttiğini biliyordu. Ama adamın karısına tek bir kez dahi şikayetlerini ilettiğine ilişkin en ufak bir anısı yoktu. Francesca pekala sen artık hukuk denetiminde görev almıyorsun dedi, öyle değil mi? Seninle böyle bir konuyu nasıl tartışabilirim ki? Sen üniversiteyi dahi bitirmedin. Ailenden hiç kimse böyle bir şey yapmadı. Bu çok komik. Kay hala bitirdi. Tom amca ve Teresa hala da öyle. Billy güldü. Ama onlar sizin kandan değiller, öyle değil mi? Teresa hariç. Bu saydıkların İtalyan bile değil. Eğer Sonny hemen orada yanlarında oturmuyor olsaydı, Francesca ona en azından kelimelerle gereken yanıtı verirdi. İkiz kız kardeşim bitirdi ve şimdi de doktorasını yapıyor. Erkek kardeşim Frankie ise Notre Dame'da çok başarılı ve... Erkek kardeşim Frankie futbol oynuyor. Onun aldığı en ağır ders ne, jimnastik teorisi mi? Bu saygısızlık. Aslında Frankie bir beden eğitimcisiydi ve hiçbir zaman okulda başarılı olamamıştı. Francie onun orada yapabileceğinin en iyisini yapmakta olmasından gurur duyuyordu. Sıradan bir eğitimci olsa bile ben de okulumu bitirebilirdim. Eğer sen... Sonny şimdi sandviçini silip süpürüyordu. Bu yüzden Francesca onun önünde bir şeyler yaparak bunu riske atmak istemedi. Sen de biliyorsun. Billy omzunu silkti. Tango 2 kişiyle yapılır dedi. Eğer buna istisna getirirsen şansını zorluyor olmanın riskini de üstlenmiş olursun. Birden Billy'nin yüzünden büyük bir korku dalgası geçiverdi. Ne söylediğinin farkına varmıştı. Francesca riski üstlenmek mi diye yineledi. Özür dilerim. Francesca'ya doğru uzattığı kolunu karısı geri iteledi. Billy yemeğin geri kalanını özür dileyerek geçirdi. O başarılı bir konuşmacıydı. Sonunda Francesca'yı alt etti. Billy, tüm bunlar işten kaynaklanıyor dedi. Artık seninle olan ilişkimi etkileyecek noktaya geldi. Benim bu dünyada daha fazla fark yaratmam lazım ve sanıyorum bunu başarana kadar da mutlu olamayacağım. Bunu anlayabiliyor musun? Francesca ona tıpkı daha önce de söylediği gibi onu anladığını belirtti ve başsavcıya giderek onunla konuşması, adamın karşısında mutsuzluğunu dile getirmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Bunu yapmasını ona haftalardır söylüyordu ve onun bunu neden yapmadığını da anlayamıyordu. Francesca'ya yetişme çağı boyunca eğer bir sorun varsa bunu konuşmak için en tepedeki kişiye çıkması gerektiği öğretilmişti. Billy de tüm bu avantajlarla bir arada büyütülmüştü. Bu yüzden onun da kendisiyle aynı fikri paylaşacağından emindi. Francesca'nın aklına gelen tek şey, belki de ona Daniel Brandon Shay tarafından gözdağı verildiğiydi ki, böyle bir durum kendisini çok şaşırtırdı. Erkek kardeşinin daha solgun benizlisi ve zayıfı olan Danny Shay, her ne kadar görme yeteneği mükemmel olsa da, gözlükleri o sırada gözünden çekilip alınan bir adamın şaşkın, gözlerini kırpan tavırlarına sahip birisiydi. Yemeği bitirdiklerinde Billy Sonny'yi öptü ve Francesca'ya önerilerini uygulayacağını belirtti. Eğer karısının istediği şey buysa o da doğrudan başsavcının odasına girer ve Danny Shay ile konuşup konuşamayacağına bir bakardı. Francesca sadece senin mutlu olmanı istiyorum dedi ki bu bir yalandı. Artık yetkilendirilmiş kocasının mutluluğunun ötesinde birçok şey istemeye başlamıştı. Tıpkı senin söylediğin gibi. Hep birlikte tekrar Adalet Bakanlığı'na yürüdüler. Billy tek kolunda uyuyan oğlunu, diğerinde de kaskı taşıyordu. Francesca'nın oğlanı eve kadar taşımak zorunda kalmasına engel olmak amacıyla taksi çağırdı. Billy karısına bir hoşça kal öpücüğü kondurdu. Ama bu bir aile dostuna verilen öpücükten daha istek dolu değildi kesinlikle. Ardından teşekkür ederim dedi ama o günün özelliğini hatırlamamıştı. Taksi trafiğe karıştı. Francesca mutlu yıl dönümleri dedi. Taksi şoförü ne dediniz bayan diye sordu. Francesca Sony'yi kendisine doğru çekip biraz daha yaklaştırarak hiçbir şey diye karşılık verdi. Ağlamamaya çabaladı. Hiçbir şey yok. O akşam üzeri Billy gerçekten de Danny Shay'i görmeye gitti. Başsavcının sekreteri tarafından alınan kısa notlara bakılırsa şunlar yaşanmıştı. B.S. Başsavcı Daniel Brandon Shay. Sıkışık programı arasında alt ekip avukatı Bill Van Ayerdale ile binanın ana merdivenleri boyunca her gün yaptığı gibi aşağı yukarı inip çıkarken kendisine eşlik etmesi şartıyla 10 dakikasını ayırdı. Şeyler hakkında yazılan birçok kitapta her ne kadar böyle bir uygulama onun stenografi becerisini ortadan kaldırıp bazı bilgilerin tarihe karışmasına sebep olsa da sekreterin BS'nin peşinde dolanmak zorunda kaldığı çünkü onun toplantılarını bu şekilde yaptığı belirtiliyordu. BVA bu şartı kabul etti. BVA bu iş için sahip olduğu uygun nitelikleri üzerine BS ile tartıştı ve ona mahkemelerde daha fazla, kütüphanede ise daha az zaman geçirmesini sağlayacak türden savcılık yönü daha ağır basan işlerde çalışmak isteğini belirtti. BVA, BS'nin ofisinde Princeton'dan mezun birçok üst düzey görevli gördüğünü, onun Harvard mezunu olmasının o anki tatmin vermeyen işe layık görülmesinde herhangi bir etkisinin olup olmadığını merak ettiğini belirtti. BS devlet destekli okullardan gelerek JKS yönetiminde üst düzeyde görev alan Yahudi ve zencileri örnek göstererek bu tür ön yargıların kesinlikle asılsız olduğunu belirtti. Ayrıca BS'nin kişisel yardımıyla senatör sansürlünün Miami Üniversitesi'nden bayan sansürlü için ayarladığı işte bu kapsamdaydı. BS bu kadın için BVA'nın kız arkadaşı terimini kullanmıştı. BVA özür diledi, BS kabul etti. 59. ayrımın sonu. Sayfa 525.